Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu, 5. Kaset, 1. Yüz. Sözün kısası, insanlar nerede yeni bir dinin doğmasını özlemişlerse, orada toplum bunalımlarının dayanılmaz aşamaya ulaştığı görülür. 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında Anadolu'da böyle sarsıntılı olayları yaşamış, bundan dolayı birçok tarikatın doğmasına olanak sağlamıştır. Bütün dinler insanlara mutluluk getirmek, yeryüzünde kötülükleri kaldırmak, iyiliği egemen kılmak, erdemli yaşamayı sağlamak savıyla doğmuş, ancak söylediklerinin bir tekini bile yapan olmamıştır. Yeryüzünde kan dökmeyen, insanları birbirine düşürmeyen, toplumları allak bullak etmeyen, eylemleri özne karşıt düşünmeyen bir din yoktur. Özellikle üç tek tanrıcı dinin ortaya çıkışıyla, büyük orduların önce birbirlerini, sonra düşman saydıkları ulusları çoluk çocuğuyla yok ettiklerini gösteren sayısız olay vardır. İlk çağda yalnız egemenlik için yapılan savaşların yerini, orta çağda din yolunda Tanrı uğruna yapılanlar almıştır. Toplum çalkanmalarının başlıca nedeni de bu din savaşları olmuştu. Oysa din ancak kandırıcı bir nedendir. Onu ileri sürerek savaşanların başka çıkarlar sağlamak istedikleri, savaşta yaptıklarından anlaşılmaktadır. Bizans'ı, Anadolu'yu, Kudüs'ü soyan, tapınaklardaki değerli kutsal nesneleri bile çalan Haçlılar bunun en somut örneğidir. İslam dininde pek geçerli olan savaşçılarının ağızlarını sulandıran ganimet, yenilen düşmanın malını, kadınını, kızını ılgarlamak, üstelik bunları Tanrı adına yapmak arınmış bir din sevgisiyle olmasa gerek. Anadolu Orta Çağ boyunca böyle din yolunda savaşan soyguncuların yarattıkları çalkanmalardan, sarsıntılardan kurtulamamıştır. Orta Çağ'da görülen toplum çalkanmalarının kökeninde din kılığına bürünmüş çıkarcılığın yattığını görmek için bilici olmak gerekli değildir. Din belli örtüler içinde çıkarın aracı olmaktan öteye geçememiştir. Onun yedi başlı yavruları olan tarikatlarda başka türlü davranmamıştır. Toplum kendi yapısı gereği değişik inançların ardından koşan kurumların doğmasına, gelişmesine elverişlidir. Özellikle Anadolu insanlarından oluşan inanç kurumlarının tek doğrultuda gitme olanağı yoktu. Anadolu'nun geçirdiği toplum çalkanmaları, onun üzerinde yaşayanların yarattıkları birer olay olmaktan öteye geçemez. Bu olayda üretimden başlayıp eğitim, öğretimde son bulan bir yönetim düzeninin doğal sonucudur. Şeyh Bedrettin olayı da bu çalkantılar sürecinin içinde beliren fışkırmalardan biridir. O olmasa başka bir benzeri olacaktı. Toplum buna elverişliydi. Bu kaçınılmaz bir tarih gerçeğidir. 2. Bölüm. Şeyh Bedrettin'in önce bir aydın, sonra bir bilim, daha sonra da bir tasavvuf insanı olarak ortaya çıkışı, değişik aşamalardan geçmesi sonucudur. Bu aşamalar onun ilk öğrenim döneminden başlayıp ölümünü gerektirdiği ileri sürülen eylemleriyle sonuçlanır. Doğumla ölüm arasında geçen bu süre içinde Şeyh Bedrettin, önce kendi özel evreninde sonra çevresinde bir takım gelişmeler gösterir. Bu gelişmeler bir yandan onun düşüncelerinde, öte yandan da çevresini oluşturan büyük toplulukta dışa vuran olaylarla bağlantılıdır. Şeyh Bedrettin bu olaylar içinde kendinden çevresine taşan, çevresinden kendine akan düşünce ürünlerinin, inanç olaylarının oluşturduğu ortamda vardır. Onun anlaşılması bu ortamın bilinmesine, kavranmasına bağlıdır. Birinci bölümde Şeyh Bedrettin'in ortaya çıkışından önceki olayları, onların oluşturduğu bütünü, Selçuklu Osmanlı toplumunu, onları etkileyen eski kaynakları göstermeye çalıştık. Bu ikinci bölüm, birinci bölümün doğal bir sonucudur. Onu anlamadan, göz önünde bulundurmadan bunu kavrama olanağı yoktur. Bu bölüm Şeyh Bedrettin'in yaşamı ile başlar, yararlandığı kaynaklarla sona erer. Başlıkların ayrı ayrı adlar taşımasına karşılık, olayların oluşturduğu konu bir bütündür. Bu bütünde Şeyh Bedrettin diye ün salmış kişinin varlığıdır. Tarih bize bu konuda değişik bilgiler vermekte, çelişik yargılar göstermektedir. Gerçeği bulmak için bu değişiklikler içinde saklanan birliği yakalama gereği vardır. Biz de bunu göstermeye, bilinen günümüze kalan değişik kaynaklara dayanarak Şeyh Bedrettin'in çevresiyle kişiliği arasındaki içten bağı bulmaya çalıştık. Bu konuda da başlıca kaynağımız Şeyh Bedrettin'in elinden çıktığı bilinen yapıtları oldu. Özellikle düşüncelerinin yoğunlaştığı, kişiliğinin kesin çizgileriyle ortaya çıktığı, bu yüzden de yaşamını yitirmesine yol açtığı söylenen Varidat'tan yararlandık. Sözün kısası, Şeyh Bedrettin'i anlamak için kendini konuşturma yolunu denedik. 7. Şeyh Bedrettin Mahmud, Yaşamı. Yazılı kaynakların birbirini tutmayan açıklamalarına bakılırsa, Şeyh Bedrettin'in yaşamı epeyce karışıktır. Bütün açıklığıyla bilinmiyor. Onun Edirne ilinin Simavna bucağında kadı olan İsrail'in oğlu olduğu, 1359'da orada doğduğu, şeriatla bağdaşmayan düşüncelerinden davranışlarından dolayı 1420'de kimi kaynaklarda 1414, 1417, 1418 Serez'de ölüm yargısına çarptırılarak asıldığı konusunda birleşilir. 61 yıllık bir yaşam süresi içinde Şeyh Bedrettin'in yapıp ettiklerinden pek azı bilinir. Bu bilinenler arasında söylentilere dayananlar, tarih gerçekleriyle bağdaşmayanlar da vardır. Bedrettin'in yaşama ortamının bütün olayları, çizgileri içinde ele alıp inceleyen bir araştırma, bir yapıt yoktur. Onunla ilgili yazıların çoğu inançlarından dolayı ona karşı çıkanlarca yazılmış, düzenlenmiştir. Aradan bunca yıl geçmesine karşılık ne bizde ne de batıda onunla ilgili tutarlı bilimsel bir çalışma vardır. Bütün çalışmalar, yazılanlar karşıt görüşlü Osmanlı yazarlarının Bedrettin'le ilgili yan tutucu söylentilerine dayanır. Bu yazıların Sünni inançlara göre düzenlendiği ilk okuyuşta anlaşılır. İşe inanç yönünden suçlamalarla yermelerle başlarlar. Bu nedenle bugün güvenilir belge niteliği taşımaları olanaksızdır. Bu yan tutucu bütün olaylara inanç açısından bakan kaynakların birleştikleri tek konu, Şeyh Bedrettin'in gördüğü öğrenim, kısa bir süre bulunduğu görevdir. Bedrettin bir kadının oğlu olduğuna göre o çağın eğitim, öğretim geleneği gereğince Sünni inançlara uygun bilgiler edinmiş, din öğrenimi görmüştür. Yazılı kaynaklar ilk öğrenimini doğduğu yerde babasının yanında gördüğünü bildirirler. Bu durumda şeriat kurallarına göre yetiştiği, gençliğinin böyle bir inanç ortamında geçtiği anlaşılır. Bu inanç ortamına göre fıkıh, hadis, kelam, belagat, sarf nahif, tefsir benzeri gibi Kur'an'a Arap diline, düşüncesine dayalı bir öğrenim görmüştür. Babası kadı olduğuna göre ilk bilgileri de ondan almış, sonra medresede okumuştur. Bunlar çağın temel bilimleri sayılırdı. Bütün öğrenim görenlerin bunları okuyup öğrenmesi gerekliydi. Bu nedenle onun gençliğinde çevresine karşıt düşen bir yolda yürümesini sağlayacak bilgiler edinmesi, öğrenim görmesi olanaksızdır. Doğduğu yerdeki öğrenimden sonra Konya'ya gittiği, orada bir süre kalıp okuduğu, daha sonra Kahire'ye giderek Şeyh Hüseyin Ahlati'den bilgiler edindiği söylenir, yazılır. Şeyh Bedrettin'in yetişmesinde özellikle çağın bilimlerini öğrenmesinde etkin olanlardan biri de Mısır'da öğrenim gördüğü dönemde kendisine öğretmenlik eden, kendisi de ünlü bir şeyh olan Muhammed bin Mahmud Ekmelüddin'dir. Ondan okuduğu yıllarda arkadaşları arasında sonradan ünlü tıp bilgini olan Hacı Paşa, Ozan Ahmedi, Şemseddin Fenari gibi Osmanlı uygarlığının o çağda önemli aydınları vardı. Çevresindeki medrese arkadaşlarından da anlaşıldığı gibi Şeyh Bedrettin çağının oldukça ileri durumda bulunan bir öğrenim düzeyinde yetişmiştir. Doktor A. Adnan adı var. Osmanlı Türklerinde İlim, 1970, sayfa 18. Ayrıca Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri, 1967, sayfa 138. O çağda Kahire, İslam bilimlerinin başlıca yuvalarından biri durumundaydı. Yalnız medrese bilimleri değil, tasavvufla ilgili konularında konuşulup tartışıldığı yerdi. Bunun nedeni de Anadolu, İran, Kuzey Afrika, Suriye, Irak benzeri gibi İslam ülkelerinden birçok tasavvuf erinin orada toplanması olsa gerek. Sonradan kendini tasavvufa verenler arasında önce Mısır'da medrese öğrenimi görmüş bilginler çoktur. Şeyh Bedrettin'in oraya gitmesi tasavvuf konularını incelemek için değildi besbelli. Ancak Medrese öğrenimi süresince şeriat bilgilerinin yanında tasavvuf konularında da çalışma olanağı bulmuştu. İslam felsefesiyle de orada tanışmış olabilir. Varidatın başlarında kelamcıları eleştirdiği bölümde Ebu Ali ile onun gibi düşünenler de Tanrı varlığı kendi özünü gerektirir. Zatı ile vaciptir. Onun varlığı evrenin varlığından ayrıdır. Ancak evrende tepkisi bulunur dediler. Oysa bu iki yargı arasında ateşle su gibi bir ayrılık vardır. V25 demesine bakılırsa İbn Sina ile öteki Aristotelesçi bilgeleri okumuş incelemiştir. Nitekim varidatta felsefeden tasavvufa, tasavvuftan felsefeye geçişler, karşılaştırmalar, adlarını anmadan kimi bilgileri eleştirmeler az da olsa vardır. Şeyh Bedrettin'in Mısır'da öğrenim gördükten sonra şeyhinin önerisi üzerine Tebriz'e gitmesi de tasavvufa olan eğilimi yüzündendir sanırız. Şeyhi onda böyle bir eğilim, böyle istek sezmese, önerisinin yerine getirileceğine güvence olmasa bu işe girişmezdi diyebiliriz. Bütün bu varsayımlar arasında Şeyh Bedrettin'in Mısır'dan epey bilgiyle yüklü olarak döndüğünü söylemek gerçeğe aykırı düşmez. Onun sonradan tuttuğu sanılan inanç yolunun çok erken başladığı, şeriat bilimleriyle tasavvuf ilkelerini bir süre yan yana yürüttüğü yapıtlarından anlaşılmaktadır. Bedrettin'in Mısır'da Şeyh Hüseyin Ahlati'nin yanında bulunduğu süre içinde kendini iyice tasavvufa vermiş, 40 günlük sürelerle bir iki kez içe kapanışa geçmiştir. Erbain çıkarmış. Bu içe kapanış süresinin onun üzerinde büyük etki yarattığı açıktır. İnanç bakımından şeyhine olan yakınlığını pekiştiren ikinci olay da Sultan Berkuk'un Şeyhi Hüseyin Ahlati'ye verdiği Mariye adlı cariyenin kız kardeşini de Bedrettin'e vermesidir. Bu evlilikten Bedrettin'in ilk oğlu İsmail doğmuştur. Bu evliliğe, bu yakınlığa karşılık Bedrettin dünya işlerinden ele tek çekmeyi bırakmamış, içe kapanış yönetimini sürdürmüştür. Bir aralık hastalanan Şeyh Hüseyin Ahlati'nin yerine geçen Bedrettin, böylece şeyh aşamasına yükselmiştir. Bundan sonra adı Şeyh Bedrettin olarak anılacaktır. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu evlilik olayı, gelecekte Şeyh Bedrettin'in insanlara karşı benimseyeceği tutumu, din ayrılıklarına değer vermeyişini kaynaklandıracaktır. Şeyh Bedrettin'in Mısır'da bulunduğu süre içinde Şeyh Hüseyin Ahlati'nin çevresinde toplanan bilginlerle, tasavvufçularla tanışmış, ilişkiler kurmuş, yakınlıklar sağlamıştır. Bu ilişkilerin Şeyh Bedrettin üzerinde etkili oluşu yeni yeni bilgiler edinmesine, değişik görüşleri bir düşünce ortamında birleştirmesine yardımcı olmuştur. Şeyh Bedrettin bu dönemde bir inanç insanıdır. Eylemle, toplum sorunlarıyla en küçük bir ilgisi yoktur. Kendi içine kapanmanın, gerçeğe bu yolla varmanın gereğine inanmıştır. Bunu ilk öğrenim gördüğü dönemlerde edindiği bilgilere dayanarak yazdığı kitapları, işlediği konuları daha sonra bir yana bırakmasından öğreniyoruz. İnancının temelini oluşturan bu ilk tasavvuf bilgileri, önce edindiği medrese bilimleriyle ilgili olanları büsbütün söküp atamayacak, ancak Şeyh Bedrettin ile Bilgin Bedrettin'in hangi çizgide birbirinden ayrıldığını gösterecektir. Şeyh Bedrettin'in Mısır'da Şeyh Ahlati'nin etkisiyle seçtiği yol, içe kapanışla, dünyadan ele tek çekişle arınmaya yönelme yöntemi, bilimsel çalışmalarını önlemedi, onun iki ayrı doğrultuda yürümesini sağladı. Bu dönemde şeriat yolunu büsbütün bıraktığı söylenemez. Ancak bilginin bir seziş, kendi içine kapanış ürünü olduğunu benimsemesini önlediği de ileri sürülemez. O bu yıllarda bir takım iç sarsıntıları, bunalımlar da geçirmiştir. Gücü azalmış, az da olsa sağlığı bozulmuştur. Bütün bunlar kendini aşırı ölçüde içe kapanışa vermesi, yemeden içmeden elden geldiğince kaçınması, çok az da yetinmeyi benimsemesi yüzündendi. Şeyh Hüseyin Ahlati'nin gözünden kaçmayan bu açık seçik değişmeler, Bedrettin'e yeni bir olayın kapılarını açma olanağı sağladı. Şeyh Bedrettin bir süre kalıp öğrenim gördüğü Kahire'den sonra şeyhin uyarısı, önerisi üzerine Tebriz'e gitmiş, orada tasavvuf alanındaki bilgilerini geliştirecek, genişletecek ortamı bulmuştur. Bu arada onun Timur'un çevresine sokulduğu, Onun yöresinde toplanan bilginlerle tanışıp konuştuğu, tartıştığı da söylenir, yazılır. Ancak bunların kesinliği tartışma konusudur. Bir süre sonra Bedrettin'in çağın ünlü tasavvuf erlerinden sayılan Abdurrahmani Bistami ile arkadaşlarından bilgiler edindiği, yararlandığı da bildiriliyor. Bedrettin'in gittiği yerlerde kaç yıl kaldığı, neler okuduğu, hangi kaynaklardan yararlandığı açıklığa kavuşmamıştır. Bütün söylenenler birer sanı olmaktan öteye geçemez. Ancak onun Edirne, Konya, Mısır, Tebriz gibi birbirinden oldukça uzak yerlerde kalması, öğrenim görmesi, bilgisini arttırmak için çalışması öyle birkaç yıl içinde olacak iş değildir. Bu dönem onun gençliğinin önemli bir kesimini doldursa gerek. Adı geçen uzak ülkelerde gerekli öğrenimi gördükten sonra Anadolu'ya dönen Bedrettin, yavaş yavaş adını duyurmaya başlamış, bir süre sonra Edirne'ye gitmiş. Orada Musa Çelebi'nin kazaskeri olarak göreve başlamış. Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı 1402 sonucu ölümü üzerine kardeşler arasında başlayan taht kavgası ile Edirne'de yönetimi ele geçiren Musa Çelebi'nin bu egemenliği uzun sürmedi. Kardeşi Çelebi Mehmet onu yenerek yönetime el koydu. Osmanlı ülkesinin tek sultanı oldu. Şeyh Bedrettin'i de İznik'e sürdü. Şeyh Bedrettin'in Edirne'de kadı olduğuna bakılırsa yaşının gençlik kesimini çoktan aşması gerekir. Bu göreve gelmek öyle genç yaşlarda pek olası değildi. Ancak Edirne'deki görevinde kaç yıl kaldığını, hangi yıl içinde bu göreve atandığını da kesinlikle bilemiyoruz. Ancak Musa Çelebi'nin 1410-1413 yılları arasında Edirne'de yönetimi elde bulundurduğuna bakılırsa, Şeyh Bedrettin'in bu süre içinde kadılık görevinde bulunduğu, yaşının da 50'yi biraz geçtiği anlaşılır. Çelebi Mehmet, kardeşini yenip ortadan kaldırdıktan sonra Şeyh Bedrettin'i de İznik'e sürmüştü. İşte onun en ünlü dönemi de böyle başladı. Daha önce yaydığı inançları dolayısıyla çevresinde geniş bir etki yaratan, ilgi uyandıran, birçok yandaş toplayan Şeyh Bedrettin bu sürgün döneminde Börklüce Mustafa, Torlak Kemal adlı adamlarının çalışmalarıyla güçlendi, devlete karşı ayaklandı. İlk çarpışmalarda bir takım başarılar kazanmışsa da sonunda yenildi. Yakalanarak Serez'e götürüldü. Orada yargılandı. Mevlana Haydar Acemi adlı bir yetkilinin verdiği fetva ile asılarak yaşamına son verildi. 1420. Şeyh Bedrettin'in ölümünü onun etkisiyle doğan ayaklanmaya bağlayınca böyle bir olayda hangi koşulların egemen olduğunu da araştırmak, aydınlığa çıkarmak gerekir. Yazılı kaynaklar bu konuda yan tutmadan bilgi verememekte, olayı kendi anlayışlarına göre yansıtmaktadırlar. Bu olaylar içinde Şeyh Bedrettin bir eylem insanı olarak görülür. Ancak bu eylemlerde bozucu, yıkıcı, ortalığı karıştırıcı niteliktedir. Zımavna kadısı oğlu İznik'e geldikten sonra Aydın elinde durumun daha elverişli olduğunu öğrendi. Oraya gitti. Börklüce Mustafa orada epey başarılı işler görmüştü, ondan yararlandı. İkiyüzlülük ederek halkı kandırdı, peygamberliğini ileri sürdü. Bir süre sonra Eflak'a geçti. Orada da ortalığı karıştırdı. Deli ormana kaçtı, çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Edirne'de kadı olduğu yıllarda kendisine bağlanan kimseler de yanına geldi. Sonunda yaptıklarının kötü, işe yaramaz olduğu anlaşılınca yakalanıp sultanın katına götürüldü. Aşık Paşazade tarihi BL 78-79. Şeyh Bedrettin'in kazaskerliği döneminde Börklüce Mustafa adlı yandaşı vardı. İznik, Aydın, Karaburun yörelerine geçerek şeyhinin düşüncelerini yaymaya koyuldu. Halkı kendine bağladı, çevresinde büyük bir kalabalık topladı. Bedrettin de onun ardından önce İznik'e, Manisa'da Börklüce Mustafa'nın durumu sarsılınca Eflak'e, Deli Orman'a vardı. Çevresine büyük bir kalabalık toplanmış, inançlarını yaymaya koyulmuştu. Bir süre sonra yakalanıp bütün yandaşlarıyla birlikte asıldı. Tevarahi Ali Osman'dan aktarılan A. Gölpınarlı, Sırmavna kadısı oğlu Şeyh Bedrettin 1966 sayfa 15 İbn Arabşah Neşri Tarihi Şükrullah bin Şihabettin Behçetüt Tevarih İdrisi Bitlisi Heşt Behişt Lütfi Paşa Tevarihi Adi Osman Babinger ile öteki kaynaklarda anlatılanlar birbirinin özdeşidir. Konuya yeni bir ışık tutacak nitelikte olanı yoktur. Şeyh Bedrettin'in yaşamı yaptıkları ile ilgili Osmanlı kaynakları, onlara dayanan Avrupa kaynakları olayı birbirinden yaptıkları aktarmalarla anlatır geçerler. Yakın yıllarda yazılanlarda eskilerinin birer yorumu olmaktan öteye geçmez. Böylece Şeyh Bedrettin düşüncelerinden dolayı kargışlanmış bir kimse olarak kaldı. Ancak bilgisinin çok geniş, çok derin olduğunu, çağının büyük bir bilgini, özellikle fıkıh alanında çok güçlü bir kimse olduğunu, ancak şeriat yolundan ayrılarak sapkınlığa yöneldiğini söyleyen kaynaklar da vardır. İbn Arabşah. Şeyh Bedrettin'in çok okuduğu, tasavvuf konularını çok iyi bildiği daha sonra inceleyeceğimiz Varidat adlı küçük yapıtından anlaşılacaktır. Onun bir eylem adamı olarak karıştığı olaylarla düşünceleri arasında bağlantı kurma olanağı yoktur. Bu konuda bütün kaynaklar gerici bir anlatım biçimi kullanmak için ağız birliği etmiş gibidir. Nitekim Bizans tarihçisi Dukas'tan aktarılan Şeyh Bedrettin ile ilgili bölümde bile Osmanlı tarihçilerinin söyleyiş biçimini andırır bir nitelik vardır. Bu tarihçi de ortalığı karıştırıcı, kandırıcı, düzmece peygamberlik savında bulunucu, kadınlar dışında bütün malların, nesnelerin ortaklaşa kullanılmasını öneren, öğütleyen bir kimse. Sakızada'da Börklüce Mustafa'nın adını anarak, Karaburun denen dağlık yörede aşağılık bir Türk köylüsü ortaya çıktı gibi kötüleyici bir dil kullanıyor. Abdülbaki Gölpınarlı, İsmet Sungur Bey, Sımavna Kadıoğlu, Şeyh Bedrettin, 1966, sayfa 11-13. Başta Ordinarius Profesör Şerafettin Yalkaya olmak üzere Şeyh Bedrettin ile ilgili çalışmaların en değerli toplusu, en güveniliri olan, bütün kaynaklardan yararlanılarak düzenlenen bu yapıt bile daha çok söylentilere yer vermiş, onun bir düşünce insanı olarak neler getirdiği konusunda yeterli, geçerli bilgi vermemiştir. Kaynakların karşılaştırmalı eleştirisi yapılırken gene söylentilere dayanılmış, kişiliğini oluşturan öğeler üzerinde durulmamıştır. Şeyh Bedrettin ile ilgili menakıbnamelerin de yararlı, tutarlı bir eleştirisini içeren bu çalışmada Osmanlı tarih geleneğine uyularak gerçeküstü olaylara ağırlık verilmiş. Şeyhin gerçek kişiliği aydınlığa çıkarılmamış. Bütün bunlara karşın içerdiği kaynaklar bakımından araştırıcılar için önemi büyüktür. Şeyh Bedrettin konusunda Osmanlı yazarlarının yargıları birbirini pekiştirir. Bu nedenle o kaynaklara dayanılarak gerçeği öğrenme olanağı pek çoktur. Onu gene kendi yazdıklarından tanımaya çalışmak en tutarlı yol olsa gerek. Gördüğü öğrenim, ilişki kurduğu söylenen kimseler, günümüze kalan yazıları, onun pek de eylemlerle gün geçirmiş bir kimse olduğunu göstermez. Eyleme geçtiği yıllar, olaylardan anlaşıldığına göre son dönemini dolduran süreyi oluşturur. Bu da 10 yılı pek aşmaz. 61 yıllık bir yaşamın son yıllarını ayaklanmalarla, eylemlerle geçirmenin bambaşka anlamı olmalıdır. Onun Çelebi Mehmet'e karşı çıkışı, Musa Çelebi'nin ölümünden sonra eyleme geçişi, yalnız inançlarının etkisiyle değildir bizce. Kimi yazarların ileri sürdükleri gibi Timur adına çalışan bir kimse olsa, 1413'ten çok daha önce ortaya çıkardı. Musa Çelebi'ye yaslanma gereği yokken, Yıldırım Bayezid döneminde en elverişli ortamda kendini gösterirdi. Onunla kaz askeri olduğu Musa Çelebi arasında arkadaşlığı aşan, insan yüreğinin derinlerine inen bir düşünce, bir inanç birliği olsa gerek. Timur 1405'te Otrar'da öldüğüne göre, Şeyh Bedrettin'in onun adına 1410'dan sonra eyleme geçmesinin, ayaklanmasının bir anlamı yoktur. Anadolu'da düşüncelerini yaymaya başladığı yıllarda sarsıcı bir girişimi görülmemiş, İznik'e sürülmesi, oradan batıya kaçışı ise Çelebi Mehmet'in yönetimi ele geçirip Musa Çelebi'yi ortadan kaldırdıktan sonradır. Daha önceki yıllarda düşüncelerini yayması da bir ayaklanmanın ön koşulları diye yorumlanamaz. Ondan önceki yıllarda da Anadolu'da değişik inanç kurumları ortaya çıkmış, Orta Anadolu'dan batıya doğru yayılmaya, Rumeli yörelerinde gelişmeye başlamıştı. Bektaşilik bunun en somut örneğidir. Bize göre Çelebi Mehmet yönetimi ele geçirdikten sonra kendi inançlarına karşı olanları, özellikle Musa Çelebi ile yakınlık kuranları sindirmek istemiş. Bu düşünceyle eyleme geçerek önce Anadolu'da bir inanç insanı olarak tutulmasını istemediği Şeyh Bedrettin'i ortadan kaldırmayı tasarlamış. Bu nedenle onu İznik'e sürmüştür. Şeyhin sürülmesi üzerine yandaşları dertlenip toparlanmaya, padişahın bu davranışına karşı direnmeye başlamıştır. Olayın ağır bir tepkiyle karşılanması büyümesine, gelişip yayılmasına yol açmış, daha sonra bir ayaklanma niteliği kazanmıştır. Yıldırım Bayezid gibi oğlu Çelebi Mehmed'in de sünni bir kuruluş olan Zeyniye tarikatına bağlılığı böyle bir olayın doğmasına neden olabilir. Nitekim Selçuklularda da Osmanlılarda da Alevi kuruluşlar karşısında pek iyimser davranılmadığını biliyoruz. 15. yüzyıldan başlayan bu Alevilere karşı sürekli kıyımların en korkunç örneklerini 2. Bayezid, Yavuz Selim, Kanuni, 4. Murat dönemlerinde gördük. Şeyh Bedrettin yorumları günümüze kalan yapıtlarından anlaşıldığına göre çağının ilginç bir bilginidir. Çalışmalarını daha çok İslam bilimleri konusunda yoğunlaştırmıştır. Bu konuda en önemli yapıtı fıkıh sorunlarını içeren Cami'ül Fusuleyn'dir. Bu yapıtı ile büyük bir ün kazanmış, fıkıh alanında bilgisinin derinliğini göstermiştir. Lataifül İşarat, Tesil adlı yapıtları da genellikle fıkıh konularını içerir. Bunlar ilk yapıtları olmalıdır. Tasavvuf konularıyla daha sonra ilgilendiğine göre bu alandaki yapıtları son yıllarında yazılmıştır. Özellikle Muhyiddini Arabi ile ilgilendiğini Şerhi Fususül Hikem adlı yapıtından anlıyoruz. Muhyiddini Arabi'nin tasavvuf alanında en ilginç yapıtı sayılan Fususül Hikem'e yazdığı bu yorum, tasavvuf anlayışını belirleyen önemli bir yazıdır. Meserretül Kulub Varidat tasavvuf çizgisi üzerinde hangi aşamalara vardığını gösteren birer kanıt niteliğindedir. Nurul Kulub ise tefsir alanında yazdığı ilk yapıtıdır. Bunlardan başka Ukudül Cevahir, Çaragül Futuh adlı yapıtları vardır. Bunlar dil bilgisi, daha doğrusu sarf nahir konularını işler. Bu yapıtların biri dışında hepsi elimizdedir. Şeyh Bedrettin'in adı geçen yorumlanan yapıtlarından anlaşıldığına göre, çağının bilim geleneğine uyarak din bilimleri alanında çalışmış, fıkıh, tefsir, dil bilgisi konularını işlemiştir. İbn Arabşah'ın onunla ilgili olarak, "Bilimsel yeteneğini deniz gibi sonsuz buldum. Özellikle fıkıhta, bilimler alanında bütün arkadaşlarından üstün olarak yurduna döndükten sonra sufi oldu" demesi, İslam bilimleri alanındaki yetkisinin kanıtı diye gösterilir. Onun fıkıh alanında derinleşmesi, babasının kadı olması yüzünden, gençliğinde bu konularla ilgilenmesindendir. Nitekim kendi de Musa Çelebi'ye bir süre kadılık etmiştir. İslam bilimleri alanında çağının önemli yapıtlarını incelediği anlaşılan Şeyh Bedrettin, tasavvuf konularında da kendinden önce gelen ünlü kimselerin yazılarını okumuş, gerekli bilgileri edindikten sonra kendi düşüncelerini ortaya atmıştır. Bunu da başka bir bölümde inceleyeceğiz. Burada üzerinde durulması gereken yukarıda adı geçen yapıtlarının ortaya konuş sırası, yazarın hangi düşünce aşamalarından geçerek kendini yenilediği, inançlarını değiştirdiğidir. Onun düşünce evreninde beliren bu değişme belli bir anlayış düzenine göre olmuşsa eskiye dönmemesi, eskiden işlediği konular üzerinde yeniden durmaması gerekir. Oysa kaynaklar bu konuda açık bir belge olacak nitelikte değildir. Onun tasavvufla uğraşmaya başladığı dönemde bile tasavvufla bağdaşmayan konuları işlediği ileri sürülüyor. Mısır'da yazmaya başladığı ya da taslağını çizdiği yapıtlarıyla Anadolu'ya döndükten sonrakiler arasında inanç bakımından bir boşluk vardır. Şeyh Bedrettin kendisine bilim alanında büyük ün sağlayan yapıtlarını Mısır'da bulunduğu yıllarda yazmaya başlamıştır. Ancak orada bitirip bitirmediği pek de kesin değildir. Kahire'de kaldığı sürece tanıştığı, yakınlık kurduğu bilginler arasında 4 İslam mezhebinin önemli kişileri de olsa gerek. Onun 4 mezhebin özellikleri, özellikle fıkıhla ilgili bölümlerini derinlemesine incelediği, bu konuda gene Mısır'da bulunduğu yıllarda oradaki kaynaklardan yararlandığı, 4 mezheple ilgili fıkıh konularını içeren kaynakları gözden geçirdiği bellidir. Edirne'de son yıllarında yazmaya başladığı, İznik'te bitirdiği söylenen Kitabül Tesil ise daha önce yazdığı Letaifül İşarat adlı fıkıh konularını işleyen yapıtının yeni bir yorumudur. Yapıtları içinde fıkıh alanındaki yetkisini, bilgisinin derinliğini gösteren Camiül Fusuleyn en önemlisi, en ilginci sayılır. Kaynakların bildirdiğine göre Şeyh Bedrettin, İslam bilimleri konusundaki yapıtlarını yazarken tasavvufla ilgili sorunlara pek değinmemiştir. Kahire'de yazmaya başladığı söylenen, oradaki kaynaklardan yararlanan yazarın Anadolu'ya döndükten sonra da bu işi sürdürmesinden anlaşıldığına göre kendini tasavvufa kolayca vermemiştir. Oysa gene bu kaynaklar onun tasavvufla Mısır'da ilgilenmeye başladığını, o yola orada girdiğini bildirmektedir. Burası biraz şaşırtıcıdır. Kendini tasavvufa verdiği, yeni inancı ile bütün şeriat ilkelerine karşı çıktığı bir dönemde, görüşlerine karşıt konularda çalışmalara koyulması, kendine bir bilgin olarak büyük ün kazandıran yapıtlarını ortaya koyması biraz çelişkilidir. Şeyh Bedrettin'in yapıtları, konu bakımından iki ayrı doğrultuda işlendiği gibi, içerikleri yönünden de ikiye ayrılır. Bunlardan biri Orta Çağ'da başka yapıtların açıklanmasını amaç edinen, şerh adıyla anılan düşünce ürünleridir. Bunlarda ele alınan yapıtın konusu, inceleyicinin anlayışına göre açıklanır. Bu çalışma türü bir yapıt karşısında ne gibi bir tutumla işe başlandığını gösterme bakımından önemlidir. Açıklamayı yapan kendi düşüncelerini, incelediği yapıttan ne anladığını ortaya koyar. Şeyh Bedrettin'in Fususul Hikem'e yazdığı açıklama bu niteliktedir. Kendi yapıtı olan Letaifül İşarat'a yazdığı Kitab-ı Tesil de bu niteliktedir. Bedrettin bu açıklamalı yapıtını Letaifül İşarat'ın daha kolay anlaşılmasını sağlama düşüncesiyle yazmıştır. Başka bir söyleyişle kendi kendini açıklamaya koyulmuştur. İslam ülkelerinde tefsir adıyla anılan yapıtlar, genellikle bir konu üzerindeki kişisel görüşleri içerir. Yaratıcı bir nitelik taşımaz. Bu tür çalışmalarda eski bir gelenektir. Şeyh Bedrettin bu konuda belli bir bilim geleneği sürdürmekten başka bir iş yapmamıştır. Onun kişiliği yorumlarında değil, özel görüşlerini ortaya koyan yapıtlarındadır. Şeyh Bedrettin'in bir eylem adamı olarak ortaya çıkmasında yukarıda anlatılanlardan başka nedenlerin bulunması da çağın toplum yapısına, yaşama anlayışına göre düşünülürse doğaldır. Sakız Adası dolaylarında Hristiyanlarla ilişki kuran yandaşları, gerçekten Şeyh Bedrettin'in düşüncelerini bir bütün olarak kavramış, anlamış kimseler miydi, yoksa gözü kapalı birer eylemci miydi? Bu soruların kesin karşılığını verecek durumda değiliz. Kaynaklar bu konuda bir açıklama, bir yorum yapmıyor. Ancak Börklüce Mustafa'nın canını dişine takarak ortaya atılması, Bizans tarihçisi Dukas'ın bildirdiği gibi Hristiyan kesişleri, rahipleri bile etkilemesi bize biraz ışık tutuyor. Dukas'ın mal üleşimi, toprak kullanımı konusunda söyledikleri doğru ise, Börklüce Mustafa biraz bilgisi olan bir kimsedir. Din alanındaki düşünceleri de o çağa göre önemlidir. Din, inanç ayrılığı gözetmeksizin bütün insanları bir düşünce çevresinde toplamak, o çağı aşan bir sorundur. O yalnız insan varlığını düşünce konusu yapan, tasavvuf anlayışını yandaşlarının yardımlarıyla daha geniş bir alana yaymak isteyen inanç adamıdır demek. İmdi Bursa'da Bilgin Koca Mahmut Efendi'den, Konya'da Allame Feyzullah'tan, Kahire'de Mübarek Şah Mantıkî'den öğrenim gören, sonra gene Kahire'de Hüseyin Ahlati'den tasavvuf bilgileri edinen, daha sonra Anadolu'ya dönerek Karaman, Germiyan, Aydın gibi Alevilerin bulundukları yerleri dolaşan, düşüncelerini onlara aşılayan Şeyh Bedrettin, Rumeli'de yerleşmiş, çevresine toplananlara batıni inançlarını yaymaya başlamıştır. Çelebi Mehmet, kendisine karşı ayaklanan kardeşi Musa Çelebi'yi ortadan kaldırdıktan sonra 1413, onun kazaskeri olan Şeyh Bedrettin'i de İznik'e sürmüş, orada oturması için buyruk çıkarmıştır. Şeyh Bedrettin burada bulunduğu yıllarda Nurul Kulub adlı kitabını yazmıştır. Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi 1972, Cilt 1, sayfa 360-366. Bu kitap bilindiği gibi bir tefsirdir, tasavvufla ilgili değildir. Yaşamının son yıllarını tasavvufa veren, Anadolu'da Alevilere kendi inançlarını, batınilikle ilgili düşüncelerini aşılamaya çalışan bir kimsenin, yeniden tasavvufla bağdaşmayan bir kitabı yazması bir çelişkiyi içermektedir. Neylersin ki elimizde bulunan kaynaklar böyle söylüyor. Bir bilgin bir yandan Alevileri kışkırtıyor, bir yandan tasavvuf inançlarını, batıni düşüncelerini yayıyor, bir yandan da şeriata yardımcı olabilecek nitelikte kitap yazıyor. Dilin kemiği yoktur atasözünün ne denli geçerli olduğu bu açıklamalardan anlaşılmaktadır. Şeyh Bedrettin'in yaşam öyküsünde sıralanan olaylar, onun çevresinde yarattığı etkiyi de kendisine karşı olanların onu hangi gözle gördüklerini de aydınlığa çıkarmaktadır. Bütün Osmanlı kaynakları onu Mısır'dan Anadolu'ya döndükten sonra bir eylem adamı olarak göstermektedir. Bu arada bilgisinin derinliğinden, İslam bilimleri alanındaki yetkisinden söz edenler de az değildir. Şeyh Bedrettin, bağımsızlık ardına düşen Musa Çelebi'nin yenilmesinden sonra birdenbire suçlanmamış, saygı görmüş, kendisine aylık bağlanmış ancak o da ayaklandığından sonunda canından olmuş. Bunları Müneccinbaşı Tarihi'den öğreniyoruz. Bu yazara göre, Şeyh Bedrettin Mahmud bin Kadı Simavna fitnesi zuhur etti. Sultan Mehmet kardeşi Musa Çelebi'yi mağlup edip de öldürünce, Kazaskeri Şeyh Bedrettin'i ilim ve fazlına hürmeten İznik Kalesi'ne gönderip 1000 Osmanlı dirhemi aylık tayin etmiş ve burada oturmasını ferman buyurmuştu. Şeyh Bedrettin zahiri ve batıni ilimlerde mütebahhir bir kimseydi. Müritleri Börklüce Mustafa Şeyh Bedrettin'in kazaskerliğinde ketüdası idi. Şeyh Bedrettin onu Musa Çelebi vakasından sonra halife olarak Aydın iline göndermişti. Börklüce bu havalideki kısa akıllıları füsun ve fesane ile kendisine bağlamış, etrafına büyük bir cemaat toplayarak zındıklık ve ilhadını açığa vurmuştu. Sayısı 3000'e yaklaşan süfeha ve cühela guruhu arkasından gidiyordu. Müneccinbaşı Tarihi, tercüman 1001 temel eser, sayfa 188-189, çeviren İsmail Erünsal. Yukarıdaki açıklamadan anlaşıldığına göre Çelebi Mehmet savaşı kazandıktan sonra Şeyh Bedrettin'e saygı göstermiş, onu İznik'e sürmüş, kalede yaşamasını buyurmuş, ona 1000 dirhem gibi önemli bir aylık bağlamış. Ancak Börklüce Mustafa'nın çevresinde toplanan bilgisiz, aşağılık, aylak kimseler gemi azıya almış, onları dinsizliğe iten Börklüce Mustafa'ya kanmış, aldanmışlar. Börklüce Mustafa çok uydurmacı, yalancı, kandırıcı, ardından sürükleyici bir kimseymiş. Buna karşılık Şeyh Bedrettin bütün bilim dallarında derinliği olan olgun bir kişiymiş. Padişah bile onun bilgisine saygı duymuş. Peki Şeyh Bedrettin'in İznik'e sürülmesine yol açan olay Musa Çelebi'nin kazaskeri oluşu mudur yalnız? Yoksa Musa Çelebi ile o da Çelebi Mehmet'e karşı direnmiş ya da direnmeyi düşünmüş mü? Bu soruların karşılığını bulmak Şeyh Bedrettin'in neden İznik'e sürüldüğünün aydınlanmasına bağlıdır. Az yukarıda Şeyh Bedrettin'in Mısır'dan döndükten sonra Anadolu'da Aleviler arasında dolaşıp onlara kendi düşüncelerini aşılamaya çalıştığını gördük. Şimdi neden Çelebi Mehmet onu Alevilerin bulundukları bölgelere daha yakın bir yere sürdü sorusu dikiliyor karşımıza. Bunun karşılığını bulmak da kolay değil. İpin iki ucu da düğümlü. Şurası bir gerçektir ki, Şeyh Bedrettin Mısır'dan döndükten sonra Edirne'ye gelirken Anadolu'nun kimi illerini dolaşmış. Söz gelişi Konya'da kalmış. Oralarda çağın ünlü tasavvuf erleriyle, dervişlerle görüşmüş. Kendisini, bilimsel gücünü, yeteneğini ortaya koymuş, çevresini etkilemiştir. Bu etki kısa bir süre içinde Batı Anadolu ile Rumeli yörelerine yayılmış, onun kişiliği çevresinde büyük bir ilginin toplanmasını sağlamıştır. Onun İran'a gidip ünlü tasavvufçularla tanışması, ününün Timur'un bile kulağına gitmesi, onun konağında İran'ın ünlü bilginleriyle tanışıp tartışması, sorulan sorulara yeterli, inandırıcı karşılıklar bularak bilimsel gücünü göstermesi, sonra Anadolu'ya dönmesi ününün ne denli hızla yayıldığını gösterir. Tasavvufa böylesine kendini veren, o alanda çağının ilgisini uyandıracak oranda geniş bilgisi olan, Konya'dan biraz kalan bilginlerle, şeyhlerle konuşmalar yapan, toplantılara katılan, Şeyh Bedrettin'in yaşamında, yapıtlarında, günümüze değin gelen konuşmalarında Mevlana'nın adını anmaması, onun yapıtlarından bir sözcük bile aktarmaması gerçekten ilginçtir. Mevlana yazılı kaynaklardan öğrendiğimize göre o çağda, özellikle Konya'da çok büyük ünü, etkisi olan bir kimsedir. Yunus Emre'ye karşı ilgisinin uyandığını, çevresinde toplanan dervişlerin topluca okudukları Yunus Emre'nin "Ol dürri yetimem ki görmedi beni umman, bir katreyem illaki ummana benem umman" dizeleriyle başlayan şiirini derin bir duyuşla, sezişle dinlediğini, duygulandığını öğreniyoruz. Bezmi'i Nusret Kaygusuz, Şeyh Bedrettin Simavi, 1957, sayfa 55. Bu olaylar işin içinde başka işler de bulunduğunu sezdirir gibidir. Ancak kaynaklarda bunu aydınlatacak en küçük bir belirti yoktur. Oysa Şeyh Bedrettin'in yaşamında günümüz için pek de önemli olmayan ayrıntılı olaylar, onun kişiliğine katkıda bulunmayan gereksiz açıklamalar bütün kaynaklarda vardır. Muhyiddin Arabi'den etkilenen, onu düşünde bile gören bir kimsenin bu tutumu düşündürücüdür. Arada bir görüş, inanç ayrılığı vardır. Ancak Şeyh Bedrettin düşüncelerine karşı çıktıklarını da eleştirmiş, adlarını açıkça anmıştır. Şeyh Bedrettin'in yaşamında hangi etkenlerin egemen olduğunu az çok gördükten sonra başka bir konuya değinmekte yararlıdır. Bu konuda dayanağımız onun torunu Hafız Halil'in yazdığı Menakıb-ı Şeyh Bedrettin adlı yapıttır. Bu yapıttan yapılan özetlemelere, açıklamalara göre Şeyh Bedrettin Selçuk Sultanları soyundan gelen, Osmanlı ordularıyla Rumeli savaşlarına katılan, Dimetoka Kalesi'nin alınışında ölen, Abdülaziz'in oğlu İsrail'in oğludur. İsrail, Osmanlılarca alınan Dimetoka Kalesi beyinin güzel kızıyla evlenmiş. Sonradan İslam dinine girip Melek adını alan bu kadından da Bedrettin doğmuştur. Melek bir Hristiyan kızıydı. İslam dinine geçtikten sonra eski inançlarını büsbütün unutmuş, geleneklerini bırakmış mıdır? Bu sorunun şimdilik kesin bir karşılığı yoktur. Ancak Bedrettin'in Mısır'da Mariye adlı bir cariyenin, odalık, kız kardeşiyle evlenmesi, peygambere de Habeş kralının Mariye adlı bir Kıpti kızını odalık olarak göndermesi, peygamberin bu kadını çok sevmesi, güzelliğine tutulması bir takım çağrışımlara yol açıyor. Biraz aşağıda Dukas'ın söylediklerini, Börklüce Mustafa'yı anlatırken Karaburun'da, Sakız Adası dolaylarında kimi Hristiyanlarla konuşmasını, onların inançlarıyla İslam inançları arasında gerçek bakımından bir ayrılığın bulunmadığını söylemesi, bir takım bilinçaltı izlenimlerini aydınlığa çıkarıyor. Şeyh Bedrettin'in ketüdası olduğu söylenen Börklüce Mustafa'nın inançlarına büyük bir özverişle bağlandığı, Şeyh Bedrettin'e aykırı bir tutum içinde olduğu söylenemez. Onun Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında bir ayrılık görmeyişi, iki dinin de tek tanrıcı oluşu, bu nedenle taptıkları yüce varlığın bir olduğu konusundaki inançları ikisi arasında bir düşünce birliğinin sonucu olsa gerek, yoksa anlaşmaları olanaksızdı. Şeyh Bedrettin'in bu düşünce ortamında annesinden daha sonra eşinden bir takım duygusal etkiler aldığı, Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir ayrılık görme işinin kaynağında bu etkinin bulunduğu söylenemez mi? Onun yaşamı boyunca davranışlarıyla düşünceleri arasında görülen uyum, bize bu soruya olumlu bir karşılık verme olanağı sağlıyor. Bu da bir yorumdur, ancak kaynaklardan esinlenen bir yorum. İyilik, mülkiyet konusundaki düşüncelerini yaşamında uygulayıp uygulamadığına aşağıda değineceğiz. Ancak dinlerle, insanlarla ilgili konularda düşünceleriyle çelişik duruma düşmediğini söyleyebiliriz. Bu olaylardan edindiğimiz izlenimlere göre, Şeyh Bedrettin gördüğü öğrenimle edindiği bilgiler dışında, içe kapanışla, şeyhlerini dinlemekle, ailesi içindeki yaşamıyla, sonradan inançlarına yön verecek bir takım duygusal veriler, düşünce ürünleri edinmiştir. Bunlar bilinçaltı etkisiyle de olsa davranışlarına, eylemlerine yansımıştır. Dukas'ın onun adamlarıyla ilgili olarak, "Ben de senin gibi dünyadan ele tek çekerek, içe kapalı, tek başına bir yaşam sürüyorum. Senin kulluk ettiğin Tanrı'ya tapıyorum." Başka bir yerde de, Ben senin malını mülkünü kullanabildiğim gibi sen de benimkileri bu yolla kullanabilirsin demesi ilginçtir. Bu sözlerde Şeyh Bedrettin'in ya da yandaşlarının hangi düşünce aşamasında oldukları, ne gibi bir yaşam çizgisini izledikleri, yaşamı hangi koşullar altında geçerli saydıkları anlamı saklıdır. Biz bu sözlerin gerçeklik durumunu kesinlikle bilemiyoruz. Ancak bunlar uydurma bile olsa o yıllarda Şeyh Bedrettin ile yandaşlarına hangi açıdan bakıldığını gösterme bakımından önemlidir. Daha o dönemlerde kadınlar dışında bütün varlıkların ortaklaşa kullanılması, iyilik yetkisinin tek elde toplanmaması görüşü çok ilginçtir. Şeyh Bedrettin kendisi ya da yandaşları ile ilgili bu sözleri yaşamında uygulama olanağı bulmuş muydu? Bunu kestiremeyiz. Ancak onun bir süre arkadaşlarımdan birkaçını üzüm bağımı korumakla görevlendirdim. İçlerinden kimileri halk çocuklarından birkaçının üzüm yemek için bağa girdiklerini söyledi. Çocuğu gören birisi tokatlamış. Varidat 89. Demesine bakılırsa Dukas'ın söylediklerini yandaşları pek uygulamıyorlardı. Kendisi böyle düşünse bile onun bu düşüncesi yandaşlarınca yeterince anlaşılamamıştı sanırız. Şeyh bu olayı bir düşünceyi anlatmak için örnek diye almış olsa da üzüm yemek isteyen bir çocuğun tokatlanması bir çelişki yaratıyor yaşamında. Yeryüzü varlıklarından ortaklaşa yararlanmak İslam dinine aykırı değildir pek. Nitekim, göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah'ın koruyuculuğu yeter. Kur'an 4 Taksim 131 denmektedir. 5. kaset 1. yüzün sonu.
3. kaset 1. yüzün sonu.